1637 Abdullah bin Abdurrahman bin Ebul Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam Allah tek bir ok için 3 kişiyi cennete sokar. Allah rızasını kazanmak için hayır olarak ok yapanı, oku düşmana karşı atanı ve atma işinde yardımcı olanı. Atıcı olun, binici olun. Atıcı olmanız, binici olmanızdan bence daha iyidir. Müslüman kişinin oyun ve oyalanma olarak yaptığı her şey boş ve anlamsızdır. Ancak kişinin atış yaptığı aletlerle meşgul olup oyalanması, atını tımar edip atın bakımıyla uğraşması ve oyalanması, hanımıyla oynaşıp meşgul olması, batıl ve boş şeylerden olmayıp hak, gerçek ve sevap kazandıran oyun ve eğlencelerdendir. Aleykümselam ve rahmetullah. 1638 Ebu Necih'ten Aleyhisselatü Vesselam kim Allah yolunda bir ok atarsa bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır buyurmuştur. 1639 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam iki göz var ki ateş onlara değmeyecek. Allah'ın azabından korkarak ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyen göz buyurmuştur. 1640 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda öldürülüp şehit olmak tüm günahlara kefarettir. Cibril dedi ki borç müstesna. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam borç müstesna demiştir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümlerden bahsederken şehidin ölümünden bahsetmiş ve şehit kanı ilk aktığında bütün günahları temizlenir. Fakat borcu varsa onun ruhunu cennetin kapısında asılı kalır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte bütün günahlara kefarettir ama sadece borç müstesnadır. 1641 Ka'b bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam şehitlerin ruhları sanki yemyeşil kuşların içerisindedir. Cennet meyvelerine ve ağaçlarına takılırlar buyurmuştur. 1642 Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennete ilk girecek 3 kişi bana gösterildi. Şehit, iffetli ve kanaatkar kimse, Allah'a kulluğunu güzelce yapıp efendilerine karşı samimi olan köle. Allah bizi bu 3 kişinin arasına koysun kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. 1643 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ölen ve Allah katında cennet hayrına erişen hiçbir kul cennetten tekrar geri dünyaya dönmeyi tüm içindekilerle birlikte dünyanın kendisinin olmasını istemez. Ancak şehit bunun dışındadır. Çünkü o şehitliğin değeri ve kıymetini bildiğinden dolayı tekrar dünyaya dönmeyi ve tekrar şehit olmayı arz eder buyurmuştur. Evet. 1644 Ömer bin Hattab'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehitler 4 çeşittir. Birincisi düşmanla karşılaşıp öldürülünceye kadar Allah'a sadık kalan sağlam imanlı mümin kişidir. Bu kişiye kıyamet günü insanlar gözlerini kaldırarak bakacaklar, imrenecekler. Yine bir kimse ki düşmanla karşı karşıya gelip şaşkın bir okun kendisine isabet etmesiyle şehit olandır. Bunun da duyduğu acı sanki muz ağacının dikeni batmış gibi ürkeklik duyan kimse gibidir. Bu da sağlam, imanlı, mümin bir kişidir ki ikinci derecede olan da budur. Üçüncüsü hayattayken iyi işleri dolup Kötü işlerde işleyen günahkar bir mümin kimse düşmanla karşılaşır ve Allah'a verdiği sözü yerine getirinceye kadar sözünde durur, şehit olur. Bu da üçüncü derecededir. Yine bir adamdır ki hayatı boyunca nefsine zulmederek, fazla günah işleyerek düşmanla karşılaşmış ve Allah'a verdiği sözde durarak şehit oluncaya kadar savaşan kimsedir ki dördüncü derecede budur buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 1645 İshak bin Abdullah bin Ebu Talha'dan, o da Enes'ten, aleyhissalatü vesselam Milhan'ın kızı Ümmü Haram'ın yanına giderdi. Ümmü Haram kendisine yemek yedirirdi. Ümmü Haram Ubade bin Samit'in nikahlısıydı. Günlerden bir gün onun yanına girmişti de o da aleyhissalatü vesselama yemek yedirmişti. Biraz istirahat için uyuyan aleyhissalatü vesselamın başucuna oturmuştu. Aleyhissalatü vesselam uyudu, biraz sonra gülerek uyandı. Ümmü Haram dedi ki, ey Allah'ın Resulü, neden güldün? Buyurdu ki, ümmetimden bazıları rüyamda bana gösterildi. Üzerinde gemilere tahtlar üzerindeki hükümdarlar gibi binmiş, Allah yolunda savaşa gidiyorlardı. Ben, ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua et de Rabbim beni onlardan kılsın dedim. Aleyhissalatü vesselam ona dua etti. Sonra başını koyup uyudu. Hemen arkasından gülerek yine uyandı. Ona, ey Allah'ın Resulü dedim, seni güldüren nedir? Ümmetimden bazı kimseler Allah yoluna gittiler. Önceki sözün benzerini söyledi. Ümmü Haram dedi ki, ey Allah'ın Resulü, beni onlardan kılması için Allah'a dua et. Aleyhissalatü vesselam sen öncekilerdensin buyurdu. Kardeşlerim, Ümmü Haram Muaviye bin Ebu Sufyan zamanında deniz yolculuğuna çıktı. Dönüşünde binmesi için ona bir katır getirildi. O hayvan onu sırtından attı, boynu kırılarak orada şehit olmuştur. Allah onlara rahmet etsin. Ben bir namaza ayrılayım. Hem bir boğaz dinlenmiş olur. Namazdan sonra inşallah tekrar devam ederiz. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bismillahirrahmanirrahim. 1646 Ebu Musa'dan, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yiğitlik veya da toprak veya kabile müdafası veya gösteriş için savaşan kimselerden hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her kim İslam'ın yeryüzüne hakim olması için savaşırsa işte o Allah yolunda savaşıyor demektir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Ecmain. 1647 Ömer bin Hattab'dan, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yapılan her iş niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçen de odur. Kimin niyeti dünyaya veya dünyalık bir kadınaysa onun eline geçecek de odur. Kimin hicreti ise Allah'a ve Resulunaysa onun eline geçecek de odur diyor. Evet. İslam'ın belki temel taşlarından bir hadis-i şerif bu kardeşlerim. Allah hepimize anlamayı nasip etsin. Ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah'a ve Resulunaysa onun eline geçecek odur. Kimin de niyeti dünyalık bir şeye veya bir kadına kavuşmaksa onun da eline geçecek odur diyor. Bu hadisin esbabı vurudu. Biliyorsunuz çile günlerinde müşriklerin Müslümanlara baskı yaptığı günlerde bulundukları evlerinin, mülklerinin o yerlerde can, namus, mal emniyetinin olmadığı bir yerde Müslümanlar canlarının, namuslarının emniyetli olduğu yerlere Allah için hicret ettiler. Kardeşlerim, hicret amellerin en üstünüdür. Bunun da delili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ensar'a bir gün vallahi diyor hicret amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi Ensar'dan biri olarak addederdim diyor. Hicret amellerin en üstünüdür. Allah günahlardan Hakk'a hicret edenlerden eylesin bizi. İşte o günlerde kafile kafile insanlar Mekke'den Medine'ye veya diğer yerlerden Medine'ye hicret ediyorlardı. Bunlardan, bu kabilelerden bir tanesine, kafilelerden bir kadın daha önce hicret etmiş. Onu seven bir erkekse onun üzüntüsüne, hasretine dayanamayarak öbür kafilede sırf ona kavuşmak için o kafileye katılmıştır. Kardeşlerim, eskiden hicret birinin tasını tarağını toplayıp uçağa, gemiye, klimalı arabaya binip bir yere gitmesi değildi. Karanlıkta sessizce saklanarak çöllere çıkma, gündüzleri saklanma, geceleri yolculuk alma ve müşrikler gördüğü yerde öldürür, canlarına kast ederdi. Aç, susuz, perişan, yani çok çileli bir yolculuk, öyle basit bir yolculuk değil. İşte bu kafileden birisi sırf sevdiği kadına kavuşmak için bu çileye katlanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril gelip bu olayı haber verdiğinde Aleyhisselatü Vesselam ameller niyetlere göredir. Yani siz zahiren gördüğünüz kardeşinizi sırf Allah yoluna hicret etmiş gibi görebilirsiniz ama o sadece dünyalık bir kadına erişmiştir. Hicret sevabına erişememiştir buyuruyor. Allah amelleri hep ihlaslı olan, Rabbini razı etmeye çalışan samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Neticede o kadına yine kavuştu ama asıl kavuşması gereken bir sevaptan mahrum oldu değil mi? Bakın, Allah ondaki ilmi bize de nasip etsin. İbn-i Mesud bu sözü nasıl? Söz diyor geçersizdir. Doğru bir amel olmadıkça, söz ve amel geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça, söz, amel doğru niyette geçersizdir. Sünnetten bir delil olmadıkça diye açıklama yapmıştır. Rabbim niyetini hep halis üzerine olanlardan eylesin. Kardeşlerim, küçük şirkle büyük şirk arasındaki fark da kalpteki niyetten alakalıdır. Eğer niyet karşıdakini kastederse şirke girer. Eğer niyet sadece taltifini, yani onun kendisini övmesini isterse o da küçük şirke götürür, ameli iptal eder. Allah hepimize mağfiret etsin. Kalbini imanla takviye eden, salih amellerle takviye eden samimi kulların arasına bizleri de katsın. Duygularımızı her zaman kontrol edelim kardeşlerim. İslam'da duygu kontrolü en öndedir. Onun için İmam Buhari, Allah kendisine rahmet etsin, Rabbim onun işlediği hayırları bizlere de işlemeyi nasip etsin. Kitabına, sahihine, ameller niyetlere göredir hadisini ilk hadis olarak almıştır. İlk hadis olarak almıştır ki ne kadar önemli, ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamamız için. Allah ondaki anlayışı bize de nasip etsin. Onlar nefsini Allah'a adadı ve o yolda kullandı. Hiç yüksünmedi. Ona sığındı, ona hizmet etti. Onun izzetini, şerefini her şeyin üzerinde tuttu. Niyeti halisti. Bugün onun ismi hala altın isimlerle değil mi? İmam Buhari deyince herkes dua eder değil mi? Hala bakın amel defteri açık. O kabirdeyken hala ona sevap yazılır. Allah ona da onun gibi olanlara da rahmet etsin. 1648 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda cihad etmek için bir sabah erkenden yola çıkma dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Cennetteki bir kamçı boyu kadar yer dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. 1649 aynı. 1650 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam halktan uzaklaşıp uzlet içinde yaşama hiçbirinizden istediğim şey değil. Kişinin Allah yolunda cihad için kısa bir sure olsa bulunması 70 yıl evinde kılacağı nafile namazdan daha kıymetli ve değerlidir. Allah'ın sizi affetmesini ve cennetine koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda savaşın. Kim Allah yolunda deve sütünün savunması kadar bile olsa kısa surede olsa savaşırsa cennet o kimseye vacip olur. Evet. Bu da cihad için gece gündüz gayret sarf etmenin teşviki olan bablardan kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. 1651 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda sabah akşam cihad için bir yürüyüş dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin cennetteki bir yay kadar, el kadar veya o kadar bir yeri dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet kadınlarından bir kadın eğilip de dünyaya bir baksa yerle gök arasını aydınlatır ve onların arasını güzel kokuyla doldurur. O cennetteki bir kadının başındaki örtüsü dünya ve içindeki tüm şeylerden daha hayırlı ve kıymetlidir buyurmuştur. 1652 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulağınızı açın da dikkat edin. Size insanların en hayırlısı kimdir haber vereyim. Ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde Allah yolunda cihad için atının dizginine yapışmış kimsedir. Yine dikkatli dinleyin. Bundan sonraki hayırlı kişiyi size haber vereyim mi? Bir miktar koyunu ile insanlardan uzaklaşan, o koyunlarda Allah'ın hakkını yerine getiren kimsedir. Dikkat edin. İnsanların en şerlisini size haber vereyim. Kendisinden Allah rızası için bir şey istenmesine rağmen hiçbir şey vermeyen kimsedir buyurmuş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. En şerli ise diyor Allah rızası için bir şey istenmesine rağmen hiçbir şey vermeyendir diyor. 1653 Sehil bin Huneyf'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim gerçekten içinden gelerek samimiyetle şehit olmayı isterse Allah o kimseyi yatağında ölse bile şehitlerin derecesine ulaştırır. Evet. 1654 yine aynı. Müslüm'deki bir ifadede ise kardeşlerim kim diyor ömründe bir defa dahi olmasın samimi olarak şehadeti arzulamazsa muhakkak o cahiliye üzerine ölür diyor. Münafıklıktan bir şube üzerine ölür diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Kendisinden korkan bir kalp ve ölümü sevmeyi nasip etsin. 1655 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah için haktır. Allah yolunda cihad eden kimse, hürriyetine kavuşabilmek için tespit edilen belli bir parayı ödemek için çalışıp çabalayan köle, zinadan korunmak için evlenen kimse demiştir. 1656 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, bir kimse Allah yolunda cihad ederken yaralanırsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna aldığı yaranın rengi, kan rengi, kokusu, mis kokusu olduğu halde gelecektir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 1627 Muaz bin Cebel'den aleyhissalatü vesselam, Müslüman bir kimse Allah yolunda bir devenin sütünün sağılacağı kadar savaşsa kendisine cennet vacip olur. Yine bir kimse Allah yolunda savaşırken bir yara veya herhangi bir sıkıntıya uğrarsa kıyamet gününde o yara ve sıkıntı olduğundan daha ağır olarak gelir, rengi zaferan kokusu, mis kokusu gibidir buyurmuştur. 1658 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama hangi amel daha değerli ve kıymetlidir diye soruldu. Allah'a ve Resulüne iman etmektir dedi. Sonra cihat tüm amellerin zirvesidir buyurdu. Sonra ey Allah'ın Resulü, hacc-ı mebrur buyurdu. Yani kabul edilmiş haçtır buyurmuştur. 1659 Ebu Bekir bin Ebu Musa el-Eşari'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır buyurmuştur. 1660 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselama, insanların hangisi daha değerli ve kıymetli dendi. Allah yolunda cihad eden dedi. Sonra kenar ve kıyı bölgelere çekilip insanlardan uzaklaşan, Rabbine kulluğunu artırıp yolunu Allah ve Resulü ile bulmaya çalışan ve insanlara zararım dokunmasın diyen kimsedir buyurmuştur. 1661 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, cennetliklerden hiçbir kimseyi dünyaya tekrar döndürmek sevindirmez. Sadece şehit sevinir. Çünkü o Allah'ın kendisine şehitlikten dolayı verdiği ikramı görüp bildiğinden dolayı tekrar dünyaya ve 10 sefer Allah yolunda öldürülmeyi, yine şehit olmayı arz eder buyurmuştur. 1662 yine aynı. 1663 Miktam bin Maat bin Kerip'ten Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, şehidin Allah katında 6 özelliği vardır. Şehit olur olmaz günahları affedilir. Cennetteki gidip kavuşacağı yer kendisine gösterilir. Kabir azabından korunur. Kıyametteki en büyük korkudan güven içindedir. Başına vakar tacı giydirilir. O taç üzerinde tek bir yakut taşı dünyadan ve içindekilerden daha değerli ve kıymetlidir. Cennetteki iri gözlü 72 huri ile evlendirilir. Akrabalarından 70 kişiye şefaat edilmesine izin verilir. Allah hepimizi şehadet şerbetini içenlerden eylesin kardeşlerim. 1664 Sehil bin Sa'd'dan aleyhissalatü vesselam, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda tutulacak bir günlük nöbet dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Birimizin kamçısının cennetteki işgal ettiği küçücük bir yer yine dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yine Allah yolunda yapılan bir gece ve gündüz yürüyüşü de dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Kitap ve sünnet. 1665 yine aynı. 1667 Ebu Salih'ten Osman bin Affan'ın minberde şöyle dediğini işittim. yanımdan ayrılıp gitmenizi istemediğimden dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini sizlere aktarmayı şimdi uygun buldum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah yolunda savaşta bir gün nöbet tutmak, İslam devletinin diğer hizmet birimlerinde 1000 gün nöbet tutmak veya hizmet etmekten daha hayırlıdır buyurmuştur. 1668 Ebu Hureyre'de Aleyhisselatü Vesselam, şehit kimsenin ölüm anındaki duyduğu acı, cimciklemeden dolayı duyduğu acı kadar basittir. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümlerden bahsederken, Tirmizi'nin Kitabul Cihad şu an. Öyle ölümden bahseder ki, yaş bir yün çubuğunu nasıl yüne vurup da şöyle bir çektiğinde hallaç pamuğu gibi savrulursa, kişinin ruhunun bedenden ayrılması da işte böyle ayrılır diyor. Veyahut her tarafı pıtıraklı çöğür dikeni diyor, nasıl bir insanın boğazından aşağı sokulur, şöyle bir döndürülür, sinirler takılır, nasıl ki çekilirse diyor, işte kişinin ruhu bedenden çıkarken yine aynı şekildedir diyor. Ama bakın, şehidin ölümü, ölüm anındaki duyduğu acı bir cimcikleme şeyinden daha azdır diyor. Mümin diyor, ölümünde alnı terler diyor. Allah iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. 1669 Ebu Umame'den. Aleykümselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir şey Allah'a iki damla ve iki izden daha sevimli değildir. Allah'ın azabından korkarak ağlayan kişinin gözünden akan damla ile Allah yolunda savaş meydanında akıtılan kan damlası. İze gelince, biri Allah yolunda savaşırken meydana gelen sakatlanma ve yara izi, diğeri de Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yaparken meydana gelen secde izi gibi. 1670 Bera bin Azib'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bana kürek kemiği veya yazı yazabilecek bir şey getirin dedi. Getirilen malzemenin üzerine Nisa 85. ayeti yazdırdı. Amr bin Ümmü Mektum geldi. Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasındaydı. Gözleri kör ve ama olduğu için, savaştan bana dedi izin var mı? Ondan sonra özür sahiplerinden başka ayeti akabinde nazil olmuştur. Evet. 1671 Abdullah bin Amr'ın rivayeti. Bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'a cihada çıkmak için izin istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, anan baban var mı dedi. Evet dedi. Sen ana ve babana hizmet ederek cihadını yap buyurmuştur. Evet. Özürlü kimsenin savaştan geri kalabileceği gibi, savaşa gitmek yerine bakıma muhtaç ana babaya da bakma yine Allah'ın emirlerinden kardeşlerim. 1672 İbn-i Cüreyş'ten. İbn-i Cüreyş Nisa 59. ayeti, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin ayeti hakkında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müfrezenin başında komutan olarak gönderdiği bana Ya'la bin Müslüm Said bin Cübeyr vasıtasıyla İbn Abbas'tan nakletmişti. Yani müfrezenin başındaki kimseye Allah'a ve Resulüne itaat ettiği gibi itaat edileceği konusunda emir inmiştir buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede kardeşlerim, sesim geliyor değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de demiştir. Yani burada üç tane itaat vardır ama ikisi mutlak, birisi mukayyettir. Mutlak olan nedir? Allah'a ve Resul'una, hoşuna gitse de gitmese de boyun eğme, itaat etme mecburiyetindesin. Ama sizden olan emir sahiplerine de deyince, Allah'a ve Resul'una uyduğu müddetçe ona itaat vardır. Yani haluka isyanda mahluka itaat yoktur. Emire ancak iyiliği emrettiğinde itaat, kötülüğe bizleri teşvik ettiğinde ise itaat yoktur. Evet. Tabi ayet-i kerimenin devamı burayla alakalı değil ama herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz onu Allah'a ve Resul'una götürün diyor. Bakın burada emir bile yok. Sadece Allah ve Resul. İtaatta Allah, Resul, emir ama ihtilafta ise sadece Allah ve Resul. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Allah o hayırlardan eylesin bizi. 1673 İbn Ömer'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor siz benim bildiğimi bilseydiniz, yollardaki tehlikeden haberiniz olsaydı tek başına asla yolculuk yapmazdınız diyor. Evet. Çok ilginç biliyor musunuz? Benim bildiğimi bilseydiniz hiçbiriniz tek başına binitiyle gece yolculuğuna veya yolculuğa çıkmazdı buyurmuştur. Evet. Yolculuk yapanlar bunun ne olduğunu çok iyi bilir. 1674 Amr bin Şuayb'dan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir yolculuğa bir şeytan arkadaş olur, iki yolcuya iki şeytan arkadaş olur, üç yolcu ise kervan sayılır. Evet. Dört kişilik arkadaşlık en hayırlıdır diyor. Şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor. Allah hep bize hayırlı dostlar nasip etsin. Allah'ı çok çok anmayı, çok çok zikretmeyi nasip etsin. 1675 Cabir bin Abdullah'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, harp hile, aldatma ve yanıltmadan ibarettir buyurmuştur. 1676 Ebu İshak'tan Zeyd bin Erkam'ın yanındaydım. Kendisine Aleyhisselatü Vesselam kaç savaşa katıldı diye sorulduğunda 19 dedi. Sen onunla kaç savaşta beraberdin dedim. 17 dedi. İlk katıldığın savaş hangisiydi dedim. Zat-ı Uşeyr dedi. 1677 Abdurrahman bin Avf'tan Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda bizi geceleyin savaş konumuna sokmuştu. Aleykümselam ve Rahmetullah. Haça gittiğimde Bedir kuyularına gittim kardeşlerim. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir yere mevzu tutmuş ki arka çöl, gidilecek hiçbir yer yok. Karşıdaysa müşrikler var, kafirler var. Ya onları öldüreceksin, zafer elde edeceksin ya da ya onların karşısında öleceksin ya da çölde. Yani ölümden ya da öldürmekten başka hiçbir şey yok. Öyle bir yerde mevzu tutmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çöle bakıyorsun böyle, avucundan toprağı alıyorsun, bırakıyorsun sırf toz. Allah hepimizi iman üzerine yaşatsın. Rabbimin dininin hakimiyeti için bizleri hayırda kullandırsın. 1678 İbni Ebu Evfa'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'ndaki karşıt güçler için şöyle beddua ediyordu. Kur'an'ı indiren, hesapları çabuk gören Allah'ım, Bize saldıran bu düşman güçlerini sarsıntıya uğrat ve perişan et. Amin ya Rabbi. 1679 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethedip oraya girdiğinde sancağı beyaz renkteydi. 1680 Muhammed bin Kasım'ın Hazretlisi Yusuf bin Ubeyd'den Aleyhisselatü Vesselam Nemire kumaşından yapılmış siyah ve dört köşe sancak kullanmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. 1681 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın bayrağı siyah, sancağı ise beyazdı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta bayrak kullanmıştır kardeşlerim. 1682 Muhallab bin Ebu Sufre'den sahabeden bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işitti. Düşman gece karanlığından istifade ederek aranıza girerse ha mimle la yunsarın deyin buyurmuştur. Yani savaşta parola kullanın. Parolayla hareket edin buyurmuştur. 1682 İbn Sirin'den ben kılıcımı Semura bin Cündüb'ün kılıcına benzer şekilde yaptırdım. Semura da kendi kılıcını Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcına benzer şekilde yaptırdığını kanaatindaydı. Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcı da o devirde en güzel kılıçların yapıldığı Beni Hanif kabilesinin kılıçları gibiydi. 1684 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam fetih senesi Merruz Zahran'a varınca düşmanla karşılaşacağımızı bize bildirerek oruçlarımızı bozmamızı emretti. Biz de hep birlikte orucumuzu bozduk. 1685 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha'nın Mendup denilen atına bindi ve savaştaki korkulu bir anda daima en önde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiğini gördük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim o kadar yiğitti, cesurdu ki savaşın en çetin, en korkulu anda bile en önde giden ve kafire, müşriye ilk darbeyi vuran Allah Resulü'ydü. Hatta sahabeler öyle diyor ki, nerede diyor kafirlerin kalabalık bir şekilde küme yaptığını görsek, onlara akın etsek, onların ortasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı onlarla savaş ederken bulduk diye demiştir. Evet. Rabbim onu örnek alanlardan eylesin bizi. 1686 aynı. 1687 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam insanların en cesuru, en cömerti ve en şecaatlisiydi. Enes diyor ki bir gece Medineliler bir ses işittiler ve korktular. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha'ya ait çıplak bir atın üzerinde kılıcını boynuna asmış vaziyette karşıdan insanların yanına geldi. Korkmayın, yerlerinize gidin, tehlike yok demiş ve atı kastederek buna kadar seri ve hızlı demiştir. Enes diyor ki halbuki bizim atımız uyuz, çok ağır hareket eden hantal bir attı diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona binince o yıldırım gibi çok seri ve rahat binilen bir at oluverdi diyor. 1688 Bera bin Azib'den bir adam Bera bin Azib'e ey Ebu Umare, Huneyn Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam'ı yalnız bırakıp kaçtınız mı dedi. Bera hayır, vallahi Aleyhisselatü Vesselam geri çekilmedi. Fakat Hevazin'in oklarıyla karşı karşıya kalan bazı ayağına çabuk askerler dönüp kaçtılar. Bu esnada Aleyhisselatü Vesselam katırının üzerinde ve Ebu Sofyan bin Haris bin Abdülmuttalip de katırın yularını tutmaktaydı. Ve yine bu anda Aleyhisselatü Vesselam ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalip'in torunuyum diyordu. Evet. Kardeşlerim o savaş Müslümanların en kalabalık, en fazla olduğu bir savaştı. O güne kadar hep düşman fazlaydı. O savaştaysa Müslümanlar çok daha fazla ve kendilerinden emindi. Bu esnada ansızın müşriklerin oklarının hedefi oldular. O anda kısa bir panik yaşandı ve hakikaten birçok şehit verildi ve birçok sahabenin gözlerinin kör olması hep bu savaştan kaynaklanmıştır. Tevbe ettiler, tekrar döndüler ve zaferi elde ettiler. 1689 İbn Ömer'den Huneyn günü savaş meydanındaki insanları gördüm. İki bölük geri çekilip kaçıştılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında 100 bin kişi bile kalmamıştı buyurmuştur. Evet. Savaşın insana getirdiği dehşet dolu dakikalar. Evet. Kolay bir vaka değil. Kolay bir olay da değil. Allah ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Allah Azze ve Celle Allah'tan diyor savaşı arzulamayın diyor. Size farz kıldı mı tabanları yağlamayın diyor. Yani düşmanla karşılaşmayı arzulamayın diyor. Bu vakada oldu mu tabanları yağlamayın diyor. Evet. 1690 Mezide'den Aleyhisselatü Vesselam fetih günü Mekke'ye girdiğinde kullandığı kılıcın kabzası altın ve gümüşle süslenmişti. 1691 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcının kabzasının başı gümüştendi. 1692 Zübeyir bin Avvam'dan Uhud Savaşı günü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde iki zırh vardı. Derken bir kayaya tırmanmak istedi. Zırhlarının ağırlığından buna gücü yetmedi. Nihayet Talha çömeldi ve basamak görevi yaptı. Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine basarak kaya üzerine çıkıp doğruldu. Zübeyir diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın Talha cenneti hak etti buyurduğunu işittim demiştir. 1693 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam fetih yılı Mekke'ye başında bir miğfer olduğu halde girdi de bu arada İbni Hattal'ın Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu haberi kendisine verilince onu öldürün buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 1694 Urve el Bariki'den Aleyhisselatü Vesselam hayır kıyamete kadar atların alınlarına bağlıdır. Her türlü ganimet ve sevap onun alnındadır buyurmuştur. 1695 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kızıl renkli atlar bereketli olanlardır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Ecmain. 1696 Ebu Katade'den atların en hayırlısı siyah olup alnında beyazlık olan üst dudağıyla burnu beyaz olan atlardır. Sonra ayakları beyaz, sağ tarafları sade renk olan siyah atlardır. Bu özellik de bulunamaz ise bu özellikler olan doğru attır buyurmuştur. Evet. Atlardaki değişik özelliklerden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. 1698 Ebu Hureyre'de Aleyhisselatü Vesselam atlar içine dört ayağı da beyaz olanlardan hoşlanmazdı. Yani beğenmediği Aleyhisselatü Vesselam'ın atlar da vardı. Bu dört ayağı da beyaz sekil olanlardan hiç hoşlanmazdı. 1699 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam eğitilip terbiye edilmiş bir atı mesafe olarak 6 mil olan Hayfa'dan Seniyyetül Veda'ya kadar koştururdu. Eğitilip terbiye edilmemiş atı araları 1 mil mesafe olan Seniyyetül Veda'dan Zureyk oğulları mescidine kadar koştururdu. 1700 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam müsabaka, yarış yapma, at ve deve koşturmakta ok ve benzeri şeyleri atmaktadır buyurmuştur. Yani at koşusu caizdir. Silah atışı yarışması caizdir. Yani kumar oynamak değil. Hani şu altılı galyan diyorlar ya, o değil. Ama at koşturabilirsiniz, yarıştırabilirsiniz. Bunlar caiz olandır. Onları koşturarak şu geçerse şu kadar, bu geçerse bu kadar deyip de müsabaka yapma, bunlar caiz değil. Bunlar şeytanın mundar işleridir. Bunlardan kazanılan paralar da helal değildir. 1701 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Allah tarafından gönderilmiş bir kuldu. Diğer insanlardan ayrı olarak biz ehli beytine özellikle tavsiye ettiği üç şey vardı. Abdesti güzelce almayı, sadaka yememeyi, eşekleri atlara çekmemeyi bize emretmiştir. Evet. Kardeşlerim, ehli beyt özel bir statüye sahip bazı halleri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden olan birisi sadaka kendisine haramdı. Sadece hediye yiyebilir. Sadece onu alabilirdi. Burada özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara hassasiyetle dikkat edin deyip özellikle de uyarmıştır. Kardeşlerim, katır kendi kendine üreyen bir hayvan değildir. Yani doğuran değil, doğuştan kısır olan bir hayvandır. Katır erkek eşekle dişi bir atın birbirine çekilmesiyle, çiftleştirilmesiyle doğan yavrudan meydana gelir. Bu Allah indinde haramdır. Yapılmaması gereken bir vakadır. Ama maalesef insanlar dayanıklı olması hasebiyle, güçlü olması hasebiyle hep eşyasını, yüklerini taşımakta, kullanmak için hep bu yola giderler. Allah bizi de neslimizi de böyle işlerden, yani harama sebep olan işlerden uzak kalmayı nasip etsin. Çünkü hayır Allah'ın dediğidir. Mükafat Allah'ın verdiğidir. Nefsimize hoş gelen her şeyden Rabbim bizleri beri buyursun kardeşlerim. Evet. Hani halk arasında derler ya, katıra sormuşlar, baban kim? Beygir dayım olur demiş. Yani eşek babam olur dememiş. 1702 Ebu Derda'dan aleyhissalatü vesselam zayıf kimseniz ve fakirleriniz arasında beni arayın. Beni ancak onların yanında bulursunuz. Çünkü sizler o fakir ve zayıf insanlar yüzünden rızıklandırılıyor ve Allah tarafından yardım görüyorsunuz. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hani derler ya, hepsi şu fakir fukaranın yüzünden rızıklandırılıyorsunuz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zayıf kimseniz ve fakirlerinizin arasında beni arayın. Yani ben bunlarla beraberim. Beni ancak bunun yanında bulursunuz. Çünkü sizler o fakir ve zayıflar, o insanların yüzünden rızıklanır ve Allah tarafından yardım görürsünüz diyor. Rabbim bunları anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Bakın Buhari'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Kulum ben açtım, beni doyurmadın. Ben susuzdum, beni kandırmadın. Ben hastaydım, bana ziyarete gelmedin der diyor. O kul der ki diyor, ey kulum, estağfurullah, ya Rabbi sen koskoca Allah, ben seni nasıl doyurayım, ben seni nasıl kandırayım, ben seni nasıl ziyaret edeyim der diyor. Allah Azze ve Celle, falan kulumu açtı, onu doyursaydın beni onun yanı başında bulacaktın diyor. Falan kulum susuzdu, ona su verseydin beni onun yanı başında bulacaktın. Falan kulum hastaydı, onu ziyaret etseydin beni onun yanı başında bulacaktın diyor. Düşünün kardeşlerim, eşi, dostu, akrabayı yemeğe davet edin. Yemeğinizi yese bile bin tane kusur bulabilirler. Şu nasıl, bu böyle, ben bundan hoşlanmam, bu şu şöyledir, bu böyledir diyebilirler. Mümkün değil mi? Bir fakiri çağırın, ihtiyaç içinde olan, hakikaten yiyeceğe ihtiyaç olan, günlerdir aç olan birine kuru bir ekmek dahi verseniz, ilk işi sizi, Allah sizden razı olsun, Allah size hayır versin, Allah size ne muradınız versin, varsa versin diye hep Allah adına dua etmez mi? Eder değil mi? İşte burada da Allah kitabında, Resulü sünnetinde hep zayıflara, fakirlere ve onlara yardımda bulunmayı bizlere ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ki iman eden bizler Allah'ın kitabını okuduğumuzda o müminlerin vasıflarında gördüğümüz nedir? Onlar hem yer hem de Allah yoluna infak eder. Münafıkların vasıfları neydi kardeşlerim? Onlar cimridirler, eşleri de cimridir diyor. Elleri sıkıdır diyor. Her hayra da mani olurlar diyor. Halk arasında şöyle bir söz vardır. Cimri mal toplar ama dost kaybeder diyor. Allah bizleri müminlerden eylesin. Etrafındaki insanların durumunu gören ve onlara bulundukları halle hareket eden samimi kulların arasına bizleri de koysun. 1702 Ebu Derda'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yine aynı hadis. 1703 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, çıngırak ve köpek bulunan topluluklara melekler arkadaşlık etmez diyor. Hani bu hayvanların boynuna takılan çanlar var ya kardeşlerim, deve giderken, eşek giderken veya ormanda insanlar inekleri yayarken boyunlarına çan takarlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıngırak ve köpek bulunan topluluklarla melekler arkadaşlık yapmaz diyor. Düşünün, bugün yolculuklarda, her zaman yolculuklarda teyipleri olanları düşünün. Ne çıngırak sesleri çıkıyor değil mi? Ne çıngırak sesleri çıkıyor. İşte o topluluklarla melekler arkadaşlık yapmaz. Evet. 1704 Bera'dan Aleyhisselatü Vesselam iki ordu gönderdi. Onlardan birine Ali'yi, birine de Halid'i komutan tayin etti. Ve şöyle buyurdu. Aynen öyle Mehmet Emin. Aynen öyle. Eğer savaş gerçekleşirse Ali başkomutan, komutan. Sonunda Ali bir kaleyi fethetti ve elde edilen ganimetler içerisinden bir cariye aldı. Bunun üzerine Halid bin Velid benimle bir mektup göndererek Ali'nin bu hareketini ifşa etti. Aleyhisselatü Vesselam'a mektup verildi. O da onu okudu ve rengi değişti. Dedi ki, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği kimse hakkında sen ne düşünüyorsun? Ben de Allah'ın gazabından ve peygamberin öfkesinden Allah'a sığınırım dedim. Ben sadece bir elçiyim dedim. Aleyhisselatü Vesselam sustu ve öfkesi dindi. Kardeşlerim, burada Ali emir ve ordu komutanı savaşta almış olduğu ganimetlerin içinde bir cariye ile çadırında birlikte geceliyor. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'a gelip söylediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emirinizi gelip şikayet mi ediyorsunuz diyerek kızmıştır. 1705 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, hepiniz çobansınız. Hepiniz sürüsünden sorumludur. Devlet başkanı mahiyetinin çobanıdır. Halkından sorumludur. Erkek evinin çobanıdır. Evinden sorumludur. Köle efendisinin malı üzerinin çobanıdır ve o köle o maldan sorumludur. Dikkat edin, hepiniz çobansınız. Hepiniz kendi sürünüzden sorumlusunuz. Evet, Allah dikkat edenlerden eylesin. Allah her çobana gütmesini dilediği sürüden soracak kardeşlerim. Allah hesabı kolay olanlardan eylesin. Düşünün, bir adam bir işçi çalıştırıyor, bir ücret veriyor. Adam ücreti vermeden, beğenmeden çekip gidiyor. Sırf Allah korkusundan o ücret karşılığında adam ne yapıyor? Bir çift hayvan alıyor. O kadar çok ürüyor ki bir vadi dolusu mal oluyor. Ve adam gelip istediğinde işte şu gördüğün her şey senin diyor. İşte hesap olunca, Allah korkusu olunca insan neler yapıyor değil mi? Rabbim hesabı kolay olan, hesabı bilen, unutmayan o samimi kullardan eylesin bizi. 1706 Ümmül Husayn el Ahmesiye'den Aleyhisselatü Vesselam'dan veda haccı hutbesinde üzerinde koltuğunun altından dolayarak büründüğü bir çeşit çizgili kumaşla örtülmüş olduğu halde dinledim. Sanki şu anda konuşurken titreyen pazısına bakar gibiyim. Şöyle demişti: ey insanlar, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde olun. Yolunuzu kitapla bulmaya çalışın. Sizin başınıza kulağı kesik Habeşli bir köle bile getirilmiş olsa, Allah'ın kitabına göre hareket edip size de onu uyguladığı sürece onun emirlerini dinleyin ve itaat edin. Evet. İşittik, itaat ettik. Ama işitip isyan edenler, bunun zıttına hareket eden insanlar, ellerindeki o güzelliği, o sultayı kaybetti kardeşlerim. İslam yeryüzüne hakimken, güçlüyken gücünü kaybetti. Allah işitip itaat ettim diyenlerden eylesin. 1707 İbn Ömer'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisine isyan olunmadıkça hoşlansa da hoşlanmasa da her konuda idareciyi dinleme ve itaat etmek her Müslümana farzdır. Eğer kendisine isyan emredilirse itaat etme ve dinleme mecburiyeti yoktur. 1708 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam hayvanları birbiriyle dövüştürmeyi yasaklamıştır. 1709 ve 1709 yine aynı. 1710 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam yüze damga vurmaktan yasaklamıştır. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bugün sanki öyle hale gelmiş ki insanlık, yapma denileni yapan, yap denilenden de uzak duran hallere düşmüşüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayvanları hayvanlarla dövüştürmeyin demiştir. Ama bugün insanlar öyle vahşileşmişlerdir ki köpekleri eğitmişler birbirleriyle vahşice dövüştürmekte. Develeri azgınlaştırmışlar birbirleriyle azgınca dövüştürmekte. Horozları yetiştirip birbirleriyle hep böyle vahşice dövüştürmektedir. Bu dinimizin yasakladığı ve nehyettiği şeylerdendir. Allah bizleri böyle haram olan, günah olan şeyleri yapmaktan uzak kılsın. Bunun dışında hayvancılık yapan insanlar bilir. Hayvanların dağda yayılırken başka sürüyle karışmasın diye herkesin kendine ait bir damgası vardır. Yani onu damgalayıp o hayvanını başka hayvandan ayırt eder. Damgalama haram değildir ama yüze damga vurma haramdır. Yasaklanan budur. 1711 İbn Ömer'den 14 yaşındayken bir orduya katılmak için Allah Resulü'ne gösterildi. Aleyhisselatü Vesselam beni asker olarak kabul etmedi. Bir sonraki sene 15 yaşımdayken tekrar gösterildim. Beni asker olarak kabul etti. buyurmuştur. 1712 Katade'nin babasından Aleyhisselatü Vesselam bir gün, yani bildiğimiz yüz, yani koyunun, ineğin, atın, öküzün yüz tarafı görünen tarafına damga haramdır, yasaklanmış. Sırt tarafına, kalça tarafına vurulur. Genelde sağ kalçasının üzerine damgalanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beytülmal'ın develerini tek tek böyle bir arma olarak ateşte kızdırırdı. Belli bir çit yapılmıştı. Hayvan oraya getirilir. O kızaran simge neyse hayvanın orasına basılır ve oraya damgalanırdı. Bu karışıklığı önler. İşte yüze damgalamayı haram kılıyor. Evet. Bir gün sahabenin arasında kalkıp cihadın ve Allah'a imanın amellerin en değerlisi olduğundan bahsetti. Bir adam, ya Resulullah, Allah yolunda şehit olarak can verirsem günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin dedi. Aleyhissalatü vesselam, Allah yolunda sabır ve dirençle savaştan kaçmaksızın düşman saflarına ilerleyerek savaşıp şehit olursan evet, bütün günahlarına kefaret olur dedi. Aleyhissalatü vesselam, sen nasıl sormuştun dedi. O kimse de sorusunu tekrar ederek, Allah yolunda savaşırsam, şehit düşersem günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin dedim. Aleyhissalatü vesselam, evet, sen mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek sabır ve dirençten savaştan kaçmaksın, hep düşman üzerine ilerleyerek savaşıp öldürülürsen evet, tüm günahlarına kefaret olur. Sadece borç bunun dışındadır. Bunu bana böylece Cibril söyledi demiştir. 1713 Hişam bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam, şehitleri defnederken kabri geniş ve güzelce kazın, iki veya üç kişiyi bir kabre defnedin, Kur'an'ı en iyi bilenleri defnederken öne geçirin demiştir. Aleykümselam ve Rahmetullah. 1714 Abdullah bin Mesud'dan Bedir Savaşı sonrası esirler edilince Aleyhisselatü Vesselam, bu esirler hakkında ne dersiniz dedi. Buradan da kardeşlerim, her konuda istişarenin esas olduğu ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuda istişare ettiği ortadadır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle, yanlış hatırlamıyorsam Şura 38'de, onların aralarındaki işler diyor hep istişareylendir diyor. Aleyhisselatü Vesselam, istişare eden pişman olmaz buyurmuştur. Evet. Kendi dikine gidip kendi görüşüyle hareket eden insanlar her zaman hata etmiş, yanılmış ve hep pişmanlık duymuştur. Ama istişare eden insanlarsa her zaman hayırda olmuşlardır. Allah bizi onlardan eylesin. Edep bablarında gelecek. İstişare edilen kendisiyle güvenilen insandır demiştir. Biriniz diyor birine bir şey aktardığında sağa sola bakıyorsa, unutmayın o söz onda emanettir. O sözü başkasına aktarmayın demiştir. Evet. 1715 İbn Abbas'tan, müşrikler kendilerinden öldürülen bir kimsenin cesedini satın almak istediler. Aleyhissalatü vesselam onlara satmayı kabul etmemiştir. Evet. Diri değiştirilir. Belli bir mal karşılığında verilir. Ama cesetler satılmaz kardeşlerim. 1716 İbn Ömer'den, Aleyhissalatü vesselam bizi bir müfreze olarak gönderdi. Derken hepimiz bozguna uğradık. Darmadağın bir duruma geldik. Medine'ye dönerek gizlendik ve mahvolduk dedik. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geldik ve ey Allah'ın Resulü, biz savaştan kaçan kimseleriz dedik. Aleyhisselatü Vesselam, hayır, sizler döne döne savaş eden kimselersiniz. Ben de Müslüman birliğinden bir askerim buyurmuştur. 1717 Cabir'den, Uhud Savaşı sonrası halam babamı aile mezarlığımız durumunda olan bir yere defnetmek üzere getirmişti. Aleyhissalatü vesselam şehitleri öldükleri yere geri getirin buyurmuştur. Evet. Şehitler öldükleri yere defnedilir. Başka yere götürülmez kardeşlerim. 1718 Said bin Yezid'den Aleyhissalatü vesselam Tebuk seferinden dönünce Müslümanlar orduyu karşılamak üzere Seniyyetül Veda denilen yere kadar çıkmışlardı. Halkla beraber ben de çıktım. O zaman ben çocuktum buyurmuştur. Yani savaştan dönen mücahitler gerideki insanlar tarafından yolda karşılanabilir. 1719 Malik bin Evs'ten Ömer bin Hattab'ın yanındaydım. Nadir oğullarından malları Allah'ın peygamberine savaşsız olarak verdiği ve Müslümanların uğrunda at ve deve olmuştu. Aleyhissalatü vesselam bu tür ganimetlerden ailesinin bir yıllık ihtiyacını ayırır. Geri kalanı Allah yolunda savaş için binit ve silaha harcardı. Yani Rabbim Resulüne savaşsız, kansız ganimette ihsan etmiştir. 1720 Ebu Musa el-Eşari'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ipek elbise giyme ve altın kullanma ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. 1721 Ömer'den Ömer Cabiye'de verdiği bir hutbede aleyhissalatü vesselam ipeği erkeklere haram kılmıştır, buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, ipek ve altın ümmetin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. 1722 Enes'ten Abdurrahman bin Avf, Zübeyir bin Avvam'la birlikte bulunduğu bir savaşta vücutlarındaki bitlerden şikayette bulundular. Bunun üzerine onların ipek gömlek giymelerine Allah Resulü izin vermiştir. Kardeşlerim, zaruret hallerinde bazı şeyler mübah olur. Aynı hastalık zamanında kişinin vücudunu bit sardığında ipek giyilebilir. İpek giyen bir insanda bit falan kalmaz. Çünkü bit ipeği sevmez. Evet. 1723 Sa'd bin Muaz'dan Enes bin Malik bir yolculuktan dönünce ziyaret için yanına varmıştım. Sen kimsin diye sordu. Ben de Vakıt bin Amr bin Sa'd bin Muaz'ım dedim. Bunun üzerine ağladı ve şöyle dedi. Sen deden Sa'd'a çok benzersin. Sa'd insanların en uzun boylu ve en iri yapılı kimselerindendi. Aleyhissalatü vesselama dibaç kumaşından dokunmuş altın işlemeli bir cübbe göndermişti. Aleyhissalatü vesselam onu giydi ve minbere çıktı. Ayakta durdu veya oturdu. İnsanlar o cübbeyi elleriyle tutup yoklamaya ve bakmaya başladılar. Dedi ki, bugüne kadar böylesi güzel bir kıymetli elbise hiç görmedik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, bu elbiseye mi şaştınız? Sa'd'ın cennetteki basit bir mendili, bu gördüğünüz elbiseden daha üstün ve hayırlıdır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 1724 Bera bin Azib'den kırmızı bir elbise içinde aleyhissalatü vesselam'dan daha güzel bir kimse görmedim. Saçları omuzlarına kadar uzanmıştı. İki omuz arası genişçeydi. Boyu ise ne uzun ne de kısaydı. 1725 Ali'den aleyhissalatü vesselam içerisinde ipek karışımı bulunan kumaşla kırmızıya çalan sarımtırak renkli kumaştan yapılan elbiseyi giymeyi erkeklere yasaklamıştır. 1726 Selman'dan aleyhissalatü vesselam'dan sütün mamullerini sordular. Peynir ve hayvan derilerinden yapılan elbiseleri giymenin hükmü soruldu da helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeylerdir. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Hükmünü belirtmediği şeyler ise affedip mübah kıldığı şeylerdir buyurmuştur. Bu hadis-i şerif de kardeşlerim çok önemli bir kaideyi, usulü gündeme getirir. İslam'da asıl olan ibahadır. Yani helallılıktır, mübahlılıktır. Bir şeye haram dediğinde kişinin onun haramlığına delili getirmesi gerekir. Yani eşyada asıl olan helallılıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları bu soruda verdiği cevap budur. Ve Rabbini unutma tutmaz ayetini okumuş. Ve akabinde Müslümanların en şerlisi hakkında nas olmayıp da şu helal mı bu haram mı deyip de onun haramlığına sebep olan kimsedir demiştir. Allah hepimizi hakta kılsın. Her türlü batıldan, şerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim.